Ayrım 9, sayfa 104. Kamp yerinden çok uzak olmayan bir yerde Tutlisek adlı büyük bir köy vardı. Gece olunca yaylacılardan, dağ ahalisinden bazı kişiler Osmanlı askerlerini ziyaret etmek için köyden kamp yerine gelmişlerdi. Erkekler bir araya toplanmış, vakur bir halde oturuyorlar, ağırbaşlılıkla sigara içip ciddi bir şeyler konuşuyorlardı. Zeytunlular sabaha karşı uyanıp suya götürmek için keçi ve eşeklerini aradıklarında hayvanların kaybolduğunu gördüler. Zorlu geçecek bu ikinci gün böyle başlamıştı işte. Yürüyüşe geçildikten hemen iki saat sonra ilk ölüm olayı gerçekleşti. Yaşlı adamlardan biri aniden yıkılıvermişti. Yürüyüş kolu durakladı. Başka zamanlara dostça davranan genç subay atını hızla olay yerine sürdü. İleri! Bazıları yaşlı adamı kaldırıp birlikte götürmeyi denediler. Başaramayınca yere bırakmak zorunda kaldılar. Zaptiyelerden biri yaşlı adamı ayağıyla dürtükledi. ''Kalk, kalk, düzenbaz seni!'' Ancak adam dönmüş gözleri ve açık ağzıyla yatmayı sürdürünce cesedi yol çukurlarından birine sürükledi. Subay acele ettiriyordu. ''Durmayın, durmak yasak, devam edin, devam edin!'' Aram'ın dokunaklı ricası ve yaşlı adamın ailesinin acıklı feryatları ne cesedin birlikte götürülmesini ne de çabucak gömülmesini sağlayabilmişti. Cesedin başını biraz yükseltmek için iki yanına da birer taş koymakla yetinmek zorunda kaldılar. Ellerini göğsünün üzerine kavuşturmak için bile zaman bulamamışlardı. Çünkü zaptiyeler aniden küfürler yağdırarak kalabalığın üzerine çullanıp cop ve sopalarla vurmaya başladılar. Şaşkına dönen kafile kaçar gibi bir koşu tutturmuştu. Ancak Ölüt epeyce arkada kaldıktan ve cesedin üzerinde torosların yırtıcı kuşları dönmeye başladıktan sonra sakinleşebildiler. Bu ilk kurbanın yarattığı dehşet yeni yatışmıştı ki yaylı denen kaba çift koşulu bir at arabası kafileye yetişti. Sürgünler dar yoldan çamurlu tarlalara itildiler. Arabanın içinde parmaklarına bir sürü yüzük takmış 25 yaşlarında şişmanca bir bey oturmaktaydı. Bol takılı elini arabadan çıkarıp kayıtsızca komutana uzatarak bir kağıt gösterdi. Bu bey ev ihtiyaçlarına kullanmak üzere bir ya da birden çok Ermeni kadınını seçme hakkını resmen elde etmişti. Elindeki resmi mühürlü kağıt bunu ifade etmekteydi. Araba tam da o sırada öksüz çocukların arasından geçtiği için adamın lütufkar yorgun gözleri İskuhi'ye çevrildi. Bastonuyla genç kızı işaret edip el salladı ona. Heybetli adam kendisini kadın hırsızı olarak değil, kadın kurtarıcısı olarak görmekteydi elbette. O bu uğursuz yaratıklardan birini kirli kaderinden çekip çıkaracak, kendi yanına mükemmel bir aile içine ve korunaklı bir kent evine alacaktı. Güzel kızın onun kurtarıcı kollarına mutlulukla kendini atacağına, Aram diye bağırarak kaçmasına çok şaşırmıştı adam. Araba İskuhi'yi izledi. Papazın kardeşini korumak için ileriye sürdüğü bütün nedenler büyük ihtimalle sonuçsuz kalacaktı. Kız kardeşinin Avrupa'da eğitim gördüğünü ileri sürmesi çaresizliğinden kaynaklanan bir hataydı. Çünkü bu lütufkar adamı vazgeçirecek yerde isteğinde ısrarlı olmasını sağlamıştı. Nihayet genç subayın cesur müdahalesi meseleye son verdi. Hevesli kız görücüsünün havasını tereddüt etmeden bozuvermişti subay. Sürgünlerin kaderleri üzerinde sorumlu komutan olarak sadece kendisi söz sahibiydi. Eğer efendi buradan hızla uzaklaşmazsa yaylısıyla birlikte hemen tutuklayacaktı onu. Söylediklerini güçlendirmek için de atının sağ sağrısına kırbaçla vurdu. İyi bir iş yapması engellenmiş göbekli adam olay yerini kırılmış olarak aceleyle terk etti. Bu olayın etkisinden hemen kurtulmuştu İskuhi. Bir süre sonra bu hikaye ona kendisiyle hiç ilgisi olmayan herhangi bir soytarılık gibi görünmeye başlamıştı. Komik ayrıntılar üzerine kahkahayla gülüyordu. Çocukların rahatsızlıkları öğleden sonra başladı. İlginç olan küçüklerin ayaklarında açılan yaraların farkına zamanla değil birdenbire ve hep birlikte varmalarıydı. Kadınların yüreğini parçalayan bir sızlanma, inleme ve mızıldanma başlamıştı aniden. Fakat iyi kalpli genç subayın sadece bu noktada hiç şakası yoktu. Gerekli dinlenmelerin dışına mola ve gecikme olmamalıydı. Aldığı emre göre akşamın ilk saatlerinde kafileyle birlikte Maraş'a varacaktı. Başka konularda talimatları kendi istediği gibi uygularken bu emre dakikası dakikasına uymak istiyordu. Hırsı beynine kazımıştı bir kez bunu. Yaralanmış ayakları yağ ve başka ağrı giderici maddelerle olabilecekleri bir molayı düşünmek olanaksızdı. Yapacak bir şey yok. Maraş'a bir an önce ulaşmaya bakın. Orada bakımınızı yaparsınız. İleri! Başka yolu yoktu. Çocuklardan bir kısmını taşıyacaklardı. Bu konuda çelimsiz İsku ile kendini gösterdi. Hem de ağır bir felakete kurban gitmeden çok kısa bir süre önce. Genç kızı ağabeyi kafilenin en sonunda hem de öksüz çocukların arkasında kalmaması için defalarca uyarmıştı. Burası düşmanca kafileyi izleyen askerlerin ve köylerden merakla koşup gelen korkunç yaratıkların hemen önünde olduğu için elbette kolun en tehlikeli kesimiydi. Ne var ki geçen her çeyrek saatte giderek daha çok bitkin düşen ve yürüyemeyecek hale gelen çocukları denetlemenin görevi olduğunu düşünen İskuhi bu konuda hiçbir şey duymak istemiyordu. Yetim evinin öteki öğretmenleri sık sık uzaklaşıyorlar, bu duruma da Matmazel Tomasyan sızlanan kalabalığı değişik numaralarla yürütmek için tek başına geride kalıyordu. Zaten acınası ayak sürüme nedeniyle kafilede sık sık parçalanmalar oluyor, böyle zamanlarda kafilenin en arkasındaki bölüm ile ana bölüm arasında oldukça büyük bir ara oluşuyordu. İşte bu anlardan birinde İskuhi arkasından kıskıvrak yakalandığını hissetti. Bağırıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Kirli, sakallı, kocaman bir yüzdü gördüğü. Bu insana benzemeyen yüzün sahibi leş gibi kokuyor, hızlı hızlı solurken gözlerini fırıldak gibi çeviriyordu. İskuhi bir kez daha acı bir feryat koyverdikten sonra adamla ses çıkarmaksızın boğuşmaya başladı. Adamın salyaları üzerine damlıyor, kara pençeleri İskuhi'nin çıplak göğüslerini kavramak için elbisesini parçalıyordu. Genç kız gücünü yitirdi. Üzerindeki yüz durmadan değişime uğrayan devasa bir cehennem kadar büyümüştü. Adamın o iğrenç soluğunda boğuluyordu İskuhi. Subayın çocukların acı feryatları üzerine atını hızla olay yerine sürmesi şansı olmuştu genç kızın. Kara pençeler kızı yere attı. Yaratık kaçmaya çalıştı. Fakat sırtına yassı kılıç namlusuyla bir darbe yedi. İskuhi toparlanmıştı ama ağlayacak durumda bile değildi. Önce sol kolunun adamla giriştiği mücadele sonunda duyarsızlaştığını sandı. Sanki uyuşmuş gibi diye düşündü. Ne var ki aniden alevden bir dil gibi kolunu yalayan çılgın bir acı duydu. Acıdan dili tutulduğu için ağabeyine hiçbir açıklama yapamıyordu. Hovsana ile Aram genç kızı götürdüler. Tek sözcük çıkmıyordu ağzından. Bütün organları cansız gibiydi. Sadece küçük hızlı adımlarla yürüyen ayakları vardı sanki. O zaman nasıl Maraş'a vardı, onun için bir bilmece olarak kaldı hep. Kent görününce çaresiz Tomasyan subaya başvurup sürgünlerin Maraş'ta ne kadar kalabileceklerini sorma cesaretini gösterdi. Sorusuna bunun mutasarrıfa bağlı olduğu yolunda açık bir yanıt aldı. Daha önceki kafilelerin büyük bölümü hala kentte bulunduğu için Maraş'ta birkaç gün kesinlikle kalınacaktı. Yeni tasdiflendirmeler bekleniyordu. Aram yalvararak kaldırdı ellerini. ''Kız kardeşimin ve karımın durumunu görüyorsunuz. Sizden bu gece Amerika misyonuna gitmeme izin vermenizi istirham ediyorum.'' Genç adam uzun süre düşündü. Fakat nihayet zavallı İskuhi'ye acıma duygusu görev duygusuna ağır basmıştı. Papaz Aram ile iki kadın için izin belgesini atının üzerinde yazdı. ''Sizi bırakmaya yetkili değilim. Yakalanırsanız hesabını benden sorarlar. Her gün nakil kampına gelip beni göreceksiniz.'' Misyonerler üç gözde öğrencilerini kederli bir sevgiyle karşıladılar. Bu adamlar hayatlarını Hristiyan Ermeni halkına adamışlardı. Ve şimdi büyük yok oluşun güçsüz bir habercisi olan bu yıldırım çarpması her şeyi yerle bir ediyordu. Hemen çok genç ve maalesef deneyimsiz bir doktor çağrıldı. Genç doktor İskuhi'nin kolunu oraya buraya çekiştirip durdu. Bu muayenenin verdiği cehennem azabı ve geride bıraktığı yorgunluk nedeniyle İskuhi şimdi birkaç dakika süresince bilincini gerçekten yitirmişti. Doktor kemik kırılmasına rastlamadığını ama kolun tuhaf biçimde yerinden çıktığını ve çarpıldığını söyledi. Omuzdan kaynaklanıyordu bu musibet. Büyük sağlam bir sargı yaptıktan sonra ağrıya karşı bir de uyuşturucu hap verdi. Dediğine göre İskuhi'nin kolunun en az 3 hafta kesin biçimde hareket ettirilmemesi iyi olurdu. O gece İskuhi bir an bile gözünü yummadı. Hovsana ise kadınlara ayrılan odada bilinç yitmesine benzer bir uykuya dalmıştı hemen. Oysa Tomasyan misyonerle masaya oturmuş neler yapılması gerektiğini tartışmaktaydı. Hüküm apaçık verilmişti. Rektör Reverend E.C. Woolley'in kararı şöyleydi. Ne olursa olsun bundan sonra sen sürgün kafilesiyle birlikte yürümemelisin. Hovsana ile İskuhi Halep'e varmadan mahvolurlar. Ayrıca sen Zeytunlu değilsin, oraya bizim tarafımızdan gönderildin. Papaz Aram hayatının en zor vicdan mücadelesini veriyordu. Cemaatimi böylesine büyük bir felakete uğradığı bir anda nasıl bırakabilirim? Sürgün kafilesi içinde protestan cemaatine dair kaç kişinin olduğu soruldu kendisine. Aram küçük bir miktar dışında hepsinin eski Ermeni kilisesine ya da Birleşik Kiliseye dahil olduklarını kabul etmek zorunda kaldı. Fakat bu onu rahatlatmamıştı. Bu koşullar altında önemsiz şeyleri sorgulamamalıyım. Aralarında bulunan tek din adamı benim. E.C. Woodley sakinleştirmeye çalıştı Aram'ı. Yanlarına başka birini yollayacağız. Siz memleketinize dönün. Seni yeni bir göreve çağıracağımız ana kadar orada bekle. Peki çocuklar ne olacak diye inledi Aram Thomasian. Onlarla birlikte ölüme giderek çocuklara yardım edemezsiniz. Zeytun Yetim Evi bizim kuruluşumuz. Yetimlere Maraş'a kadar refakat ederek görevini tamamıyla yerine getirdin. Bundan sonrasını bırak biz düşünelim. Artık senin yapabileceğin bir şey yok. Aram'ın içindeki kederli ses bir türlü susmak bilmiyordu. Görevim olandan daha fazlasını yapmakla görevli değil miyim? Yaşlı E.C. Woodley Aram'ın bu tavrı nedeniyle yürekten sevinç duyarken aynı zamanda sabırsızlanmaya başlamıştı. Yetim evi meselesini sesimizi çıkarmadan kabul edeceğimize inanmıyorsundur sanırım. Aram Thomasian, çocuklara ne olacağı konusunda son söz henüz kesinlikle söylenmedi. Ne var ki sen yolumuzun üzerinde engelsin oğlum. Zeytun papaz olarak tehlike arz ediyorsun. Anlaşıldı mı? İyi. Ve böylece yetim evi müdürlüğünden resmen alıyorum seni. Aram birkaç dakika daha güçlü kalması halinde Woodley'in kararlılığı karşısında direnemeyeceğini, tam tersine gösterdiği Hristiyanlığa özgü fedakarlık ruhu nedeniyle kendisini kutsayacağını hissetmişti. Bu belirgin hisse rağmen başka bir şey söylemeyerek misyonerin gerekçelerine boyun eğdi. Bunu Hofsana ile İskui için yaptığına inanmaktaydı. Fakat yine de bol düşlü huzursuz uykusundan uyandığı gibi yaptığı seçimin ağır bir yenilgi, bir günah olduğunun bilinciyle ve karakter zayıflığının utancıyla dolduğu içi. Ertesi sabah Reverend Woodley, Amerikan elçiliği temsilcileri eşliğinde mutasarrıfı görerek Thomasian çifti ile İskui için yoğun oluğa kadar yolculuk belgesi aldı. Bu belge sadece 14 günlüktü. Yolcular bu süre içerisinde varacakları yere varmalıydılar. O nedenle İskuhi ağır yaralı olmasına rağmen 3 gün sonra yolculuğa başlamak zorunda kaldılar. Anadolu Demir Yolu'nun en yakın istasyonu olan Bahçe üzerinden geçen daha kısa yolu seçebilirlerdi. Fakat bu yolu izlememeleri ısrarla öğütlendi kendilerine. Toros hattı Cemal Paşa'nın 4. ordusu için asker yüklü trenlerle doluydu. Oysa bugün dikkatli olmak, orduyla her türlü gereksiz karşılaşmadan sakınmak demekti. Hele bir de yolcular arasında Ermeni kadınları varsa. Papaz seçim özgürlüğünü misyonerlere devrettiği için yolculuk planına ilişkin de onların dediklerine tabi oldu. Kısa tren yolculuğu yerine şimdi önlerinde günlerce sürecek zorlu, bitmez tükenmez bir yol vardı. Önce dağlık bölge Antep'e çıkıp daha sonra Torosların dolambaçlı berbat geçit yollarından Halep'e ineceklerdi. Misyonerler papaza çift koşumlu büyük bir araba, ayrıca binek hayvanı olarak da kullanılabilecek yedek at vermişler, Antep'teki temsilcilerine telgraf çekerek yolcular için yeni bir koşum hazırlanmasını bildirmişlerdi. Yolcular henüz Maraş'ın varoşlarını geride bırakmamışlardı ki soluk soluğa yalvaran bir bağırtı nal seslerini bastırdı. Yetim kız Sato ve uşak Kevork sızlanarak koşuyordu arkalarından. İyi ki sabahın erken saatleriydi. Bu sahneyi gammazlayacak kimse yoktu sokaklarda. Can sıkıcı bir durum olasılığına rağmen papaz Aram bu davetsiz yolcuları yanına almaktan başka bir şey yapamazdı. İkisi de normal değildi. Zor eğitilebilir çocuklardan olan Sato, Zeytun Yetim Evi'nin baş belası olarak görülmekteydi. Her 3 ayda bir serserilik dürtüsü egemen olurdu küçük kıza. Böyle zamanlarda ortadan kaybolur, günlerce görünmez, bir süre sonra yarı hayvanlaşmış durumda, kir ve bit içinde süklüm püklüm geri dönerdi. Krize girdiğinde kimse yardım edemezdi ona. Düzgün konuşma yeteneğiyle zar zor edindiği diğer becerilerini yitirirdi. Onu kilit altında tutmak da yararsızdı. Hayalet gibi duvarların arasından çıkıp giderdi her defasında. Fakat eğer kaçmayı başaramazsa Sato şeytana dönüşür, kötülük etme ve zarar verme açısından dahice buluşlarıyla bütün yetim evini dehşete düşürürdü. İskui Sato'nun üzerinde etkili olmaya başladıktan sonra bu olumsuzluk yumuşamış, hatta belki de ortadan kalkmıştı. Hem de özel bir eğitim çabasına girmeden. İskui pedagojiden pek az anlardı. Küçük kız ona yürek yakan bir sevgiyle bağlanmıştı. Bu sevgi Sato'nun hastalıklı beynine kıskançlığın neden olduğu ağır karmaşalara yol açmış ve kendini küçük görme gibi en tehlikeli duyguyu doğurma gücünü göstermişti. Bol önlüğü içinde dalgalanarak arabaya yaklaşırken ara vermeksizin bağırıyordu Sato. ''Küçük hanım, küçük hanım, lütfen Sato'yu yalnız bırakma.'' Bu insana benzemeyen ince kemikli şey, insanın kendisini bir türlü kurtaramadığı kararlı bir gücün sezildiği dehşetle büyümüş ama yine de küstah gözleriyle yalvarıyordu. Gerek İskuhi gerekse de Hofsana, eskiden beri Sato'ya karşı antipati, hatta belli bir tiksinti duymaktan alamamışlardı kendilerini. Tertemiz yıkanıp tarandığı zaman bile kadınlara bedeni bir iğrenme duygusu veriyordu. Ama şimdi can sıkıcı yeni katılım ne kadar rahatsız edici de olsa küçük kız arabanın arka tarafına yerleştirilmek zorundaydı. Uşak Kevork ise arabacının yanına oturdu. Adanalı olan Uşak orada yaşanan sayısız olayların birinde henüz yeni yetme bir oğlanken kafasına bir dipçik darbesi aldığından bu yana zararsız bir ebleh olarak kalmıştı. Sadece kekeleyerek konuşabiliyordu. Sato'nun serserilik güdüsüyle sarsılması gibi Kevork da dans güdüsünün pençesine düştüğünde yapılabilecek hiçbir şey olamazdı. Bu törensel çılgınlık nedeniyle dansçı diyorlardı Kevork'a. Sessiz ve son derece zararsızdı. Çok seyrek, çoğunlukla da onu heyecanlandıran bir şeyler olduğu zaman gündeme gelen bir dürtüydü dans etmek. Bunun dışında soba yakıcısı, su dayıcısı, odun kırıcısı, bahçıvan olarak görevlerini sadakatle sürdürüyor ve sessiz bir coşkuyla iki adamın işini tek başına yapıyordu. Ne değerli çocuklar ne değerli insanlar kurtarılabilirdi ve Tanrı bana küçük bir suçluyla bir aptalı yolluyor. Papaza göre bu gerçek sürgün edilen zeytunlular karşısında kendi fırsatçı ve fedakarlıktan kaçan davranışına anlamlı bir karşılıktı. Sato atılgan, coşkun bir neşe içindeydi. Sivri dizlerini İskuhi'ye yanaştırıyor, gülüyor, sanki bu sürgün dünyanın en şahane bayram armağanıymış gibi bütün gün boyunca fıkırdayıp duruyordu. Belki de daha önce hiç arabaya binmemişti. Geniş, çirkin, tırnaklı, zayıf ellerini sandalın kenarından sarkıtırmış gibi aşağıya bırakıyor, havanın serin deniz yolunda hayranlıkla sürüklüyordu. Yaşama sevincini kanıtlayan bütün bu davranışlar yolcuların canlarını sıkmış, onları öfkelendirmişti. İskui Sato'nun dizini yana itti. Arabanın yanında atla yol alan papaz, eğer sessizce oturmazsa ya acımadan arabadan atacağını ya da en iyi ihtimalle ellerini bağlayacağını söyleyip uyardı Sato'yu. Antep'e kadar yorucu yolculuk, iki kez sefil köy hanlarında gecelediler, olaysız geçmişti. Antep'te 3 gün kaldılar. E.C. Woodley'in telgrafı üzerine oradaki Ermeni cemaati yeni atları hazır bekletmekteydi. Zeytun sürgünlerinin kente ilk girdiği ve zavallıları kendi gözleriyle gördükleri dünden bu yana Antepli Ermeniler çaresizce kendi sonlarını bekliyorlardı. Evlerinden dışarı çıkmaz olmuşlardı artık. Korkunç söylentiler dolanıyordu ortalıkta. Hükümetin Antep'in işini daha fazla uzatmadan bitireceği söyleniyordu. Ermeni mahallesi yakılacak, mahalle sakinleri de kurşuna dizilecekti. Buna rağmen cemaat papaz ile iki kadına sevgi gösterisinde adeta birbiriyle yarışmıştı. Sanki bu kurtarılmış kurbanların şahsında kendileri de kurtulacaktı. Aram Thomasyan Sato'yu kente bir yere yerleştirmeyi denedi. Fakat küçük kız öyle büyük bir dehşetle İskuhi'ye yapışmıştı ki yeniden arabanın arkasına almak zorunda kaldılar. Belki de Aram'ın günahının bedeli olarak. 4 gün boyunca Toros geçitlerinden sürünerek geçtikleri duraklarda at değiştirmek konusunda büyük zorluklar yaşadıkları ve geceyi 2 kez boş zamanlıklarda geçirdikleri halde Halep'e kadar her şey yolunda gitmişti. Dev pazarı, kaldırım döşeli caddeleri, sayısız sivil ve askeri palasları, güzel bahçeleri, göz alıcı misyonları, otelleri ve konuk evleriyle büyük kent, ruhsal ve fiziksel olarak tükenmiş insanların üzerinde bir kurtuluş etkisi yapmıştı. Kente girerken zaptiyelerin sıkı denetimine rağmen Sato ve Kevork yürek hoplatan birkaç dakika sonunda hizmetçiler olarak girmişlerdi kente. Umursamazca akan insan seli özgür olmayanların ruhunda bir özgürlük görüntüsü yaratmıştı. Fakat misyonerler ve cemaat temsilcileri tarafından karşılanışları Maraş ve Antep'te olduğundan çok farklıydı. Misyonerler işleriyle, görevleriyle, uğraşlarıyla öylesine meşgullerdi, her şey öylesine bürokratik bir işleyişe sahipti ki Aram yardımlarını isteme gereği bile duymadı. Sadece kendisi ve ailesi için iki oda talep etti. Burada Ermeni cemaati çok zengin, dolayısıyla da Antep'teki sıradan insanlardan daha katı yürekli ve korkuluydu. Kaderleri konusunda duydukları kaygı herkesten daha çok kaybedecekleri şeyleri olduğu için daha da keskinleşmişti. Ve bir şey daha, Papa Zeytun'la ilgili olarak konuşmaya başlayınca bu yasa dışı lanetli kentin adının büyük kentli kardeşler arasında sıkıntılı duygular yarattığını hemen anlamıştı. Hükümet nezdinde inatçı asiler olarak teşhir direğine bağlanmış olanlarla herhangi bir ilgileri olsun istemiyorlardı. Zeytunlu papazın bürolarındaki varlığı sıkıntı yaratabilirdi. Şu an kendi kurtuluşları için devletle fanatik bağlılık içine girmeleri ve sakıncalı ilişkilerden kaçınmaları söz konusuydu. Papaza para yardımı teklif ettiler. Onun için başka bir şey yapamazlardı. Papaz teşekkürle reddetti teklifi. Zaman giderek azalmaktaydı. Tomasyan meydanlarda müşteri bekleyen yaylı arabalardan birini kiralamak zorundaydı. Arabacı önce böyle bir yolculuğun rahatsızlığına kendisini atmak istememişti. Antakya'nın öteki kıyıya kadar. Böylesine bir çılgınlık üzerine dehşete kapılan adam fesini kavramıştı iki eliyle. Daha sonra inşallah ve Allah bilirli yeminlerin ardından ücretli anlaşıldı. Adam ücretinin üçte ikisini peşin istiyordu. Tomasyan kabul etti. Çünkü bütün arabacılar aynı talepte bulunurdu, biliyordu bunu. Büyük bir kavis çizmesine ve bütün dolambaçlılığına rağmen Aram İskenderun'a giden yolu seçti. 1,5 gün süren sıkı bir yolculuktan sonra Antakya kavşağında olacaklarını, oradan da 24 saat içinde eve ulaşacaklarını umuyordu. Fakat daha ilk gün gün batımından kısa bir süre önce aşağı inen arabacı, atların nallarını, tekerlekleri dingili asık suratla gözden geçirdikten sonra bu kadarının kendisine yettiğini, atlarının yorulduğunu, arabanın çok yüklü olduğunu, kendisini Ermenilere dünyayı dolaştırmakla yükümlü hissetmediğini, akrabalarının yaşadığı Toronto'ya uygun bir saatte varmak için hemen şimdi geri döneceğini bildirdi. Ricalar, yalvarmalar, hatta ücretin önemli miktarda yükseltilmesi bile yaramadı işe. Hakkını almıştı, daha fazlasına ihtiyacı olmadığını açıkladı azametle. Fakat kendisi bir iyilik yapacak, yolcuları Toronto'ya kadar ücretsiz götürecekti. Orada onlar da akrabalarının mükemmel hanında sahici yataklarda rahat bir gece geçirebilirlerdi. Bastonunu kaldıran papaz Aram, Hofsan'la araya girmeseydi utanmaz herife dersini verecekti. Bunun üzerine adam arabadaki eşyaları aşağıya attı, dizginleri çekip 5 insanı boş ve ıssız bir dünyanın ortasında bırakarak çekip gitti. Yolcular cadde üzerine bir köy ya da binebilecekleri bir taşıt bulma umuduyla 1 saat daha yürüdüler. Fakat görünürlerde ne bir kağıdı, ne samanlık, ne kulübe, ne de köy vardı. Bu geceyi de dışarıda, gökyüzünün altında geçirmek zorundaydılar. Bu kez daha çok zorlanıyorlardı. Çünkü kimse hazırlıklı değildi buna. Yol üstündeki dönemeç ay ışığı altında tehlikeli bir kılıç ağzı gibi parıldıyordu. O nedenle oldukça uzak bir yere çıplak toprak parçasına uzandılar. Ne var ki toprak ana bile Ermenilere kin gülüyor gibiydi. Toprağın nemi üstünde yattıkları örtülerden geçip içlerine işliyor, içinde zehirli şarkılarını söyledikleri bataklık havasının vızıldayan çanı üzerlerine çöküyordu. Kevork ile papaz nöbetteydi. Papaz Maraş'taki misyonerlerden aldığı av tüfeğini bir an için bile bırakmıyordu elinden. Sefaletin doruğa çıkması yolcuların yoğun oluğa varmak için ihtiyaçları olan son 50 saatte gerçekleşti. Hofsanna'nın başına bir felaket gelmemesi, İskuhi'nin ise kendinden geçmesi Tanrı'nın mucizesiydi. Aram ana yolda yürümek yerine bir kağını yoluna sapmakla hata etmişti. Bu yol birkaç bin sonra hiçlikte yitip gitti. Böylece şimdi de yollarını bulmak için oradan oraya dolaşıp duruyorlardı. Kat ettikleri bu son dikenli yolda Kevork'un tükenmez gücü işe yaradı. Kadınları sırayla uzun süre sırtında taşıyordu Kevork. Yüklerini az önce bırakmışlardı. Papaz sadece bir şeyi, kıyıdaki dağların üzerindeki bulutların gösterdiği yönü yitirmemeyi amaçlayarak yürümekteydi. İkide bir önlerine bir kağını yolu çıkıyor, bir süre devam ettikten sonra üzerinden çürük tahta kalaslarla geçilen bir derede son buluyordu. Ara sıra rastladıkları öküz arabaları da önemli miktarda yolu arkalarında bırakmalarına yardımcı oluyordu. İnsanlardan kaynaklanan kötü şeyler yaşamamışlardı bu süre içerisinde. Karşılaştıkları az sayıda Müslüman köylüler onlara dostça davranmış, su ve peynir ikram etmişlerdi. Fakat herhangi bir olumsuzlukla karşılaşsalardı bile kendilerini savunacak durumda değillerdi. Artık parçalanmış organlarının, kanayan ayaklarının ağrısını duymadan bir sis içinde tükenmişliğin komasında yalpalıyorlardı. Güçlü Aram bile yola sendeleyerek kendinden geçmiş bir halde sallanıp duran bir imge dünyasında yitmişçesine yürümeye devam ediyordu. Bazen kendi kendine yüksek sesle gülmekteydi. Sato acıyı aşmanın ilginç olan gücünü göstermişti. Mosmor olmuş yaralı ayaklarıyla sanki bu acıya yaptığı gezintilerden alışkınmış gibi İskuhi'nin ardından yürüyordu. Gabriel kilisenin merdivenlerine çökmüş sürgünlere baktığında hala o tükenmiş dalgınlık içindeydiler. Fakat genç oldukları, kurtuluşlarının gücüne aniden sarıldıkları, baba Tomasya'nın rahibin doktorun yüzlerini gördükleri, titrek sözcükler duydukları ve memleketlerinin sıcaklığı onları sarıp sarmaladığı için çabucak kendilerine geldiler. İnsanüstü yorgunluk herhangi bir geçişi gerektirmeden heyecanlı bir canlılığa dönüştü.